Tanrı Sözü'nden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Yuhanna Mektubu'nun 2. bölümüne geldik. Bu programımızda 2. bölüm 1-3 ayetler arasını çalışacağız. 2. bölüme Tanrı gerçek sevgidir başlığını koyabiliriz. Bu bölüm küçük çocukların, yani Rab İsa'ya iman edip onun aracılığıyla yeni doğuşa sahip olan kişilerin Tanrı ile nasıl paydaşlık içerisinde yaşayabileceğini, onunla nasıl beraber olabileceğini anlatan önceki bölümün devamıdır. Elçi Yuhanna bize ancak ışıkta, yani Tanrı'nın önünde yürüyerek onunla beraberliğimiz olabilir diyor. Ama ikinci olarak yapmamız gereken bir şey vardır. Günahlarımızı ona itiraf etmektir. Işıkta yürüdükçe İsa Mesih'in kanının bizi arıtmaya devam ettiğini biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki daha kusursuz değiliz. Hayatımızda her zaman günah oluyor ve olacaktır da. Ancak bu günahlılığımızı ona itirafta bulunmamız gerektiğini de bilmeliyiz. İkinci bölümde Mesih'in savunuculuğu konusuna geliyoruz. 1. Yuhanna 1:5'te Yuhanna'nın bildiri şudur diye başlayan konusunun sonucunu göreceğiz bu bölümde. Bu bildiri neydi? Bu Tanrı'nın lütfunun cehenneme mahkum günahlıyı alıp Mesih'e sadece bir iman sonucu kurtarmasıydı. İsa Mesih ile birlikte mirasçı olacağı Tanrı ailesine getiren müjdesidir. Bu babayla olan beraberliktir ve önemli olan da budur. Çocuklarım, bunları sizlere yazmamın nedeni günah işlememeniz içindir. Ama biri günah işlerse, baba ile birlikte bir savunucumuz vardır. Bu doğru kişi olan İsa Mesih'tir diyor 1. ayette. Yuhanna Tanrı çocuklarının günah işlemelerini istemiyor. Tanrı günah işlemememiz için bize yeterli desteği veriyor ama yine de biz kendi yapımızda kusurlu olduğumuz için bu kusursuzluğa erişemiyoruz. Dikkatle okursak Yuhanna bu mektubu kesin ve belli bir amaçla yazıyor. Amaç Mesih imanlısının günah işlememesi. Mesih imanlısı günah işleyemez durumda, yani kusursuz olsaydı bu mektubu yazmaya gerek kalmazdı. Tanrı bizim onun hoşuna gidecek tarzda sözüne itaat ederek yürümemizi istiyor. Yuhanna'nın bu ilk mektubu bir aile kavramını ele alarak yazıldı. Mektubun Tanrı'nın ailesinin ilişkilerine yönelik olduğunu sürekli aklımızda tutmalıyız. Bundan yine söz etmek istiyorum. Çünkü günümüzün toplulukları beden gerçeğini ve tüm imanlıların bedenin bir parçası olduğunu çok vurguluyorlar. Elbette bu doğrudur. Ve beden gerçeği Efesosluların ana konusudur. Çok güzeldir, ancak artık daha da ileri gitmek ve aile gerçeğine gelmek durumundayız. Tanrı'nın ailesinde olduğumuzu ve ilişkilerimizin önemini bilmeliyiz. Göksel babamızla beraberlik içerisinde paydaşlığımız olduğunu iyice anlamalıyız. Yuhanna bu mektubunda imanlılara çocuklarım diye hitap eder. Çocuklarım ya da yavrularım ilginç bir sözdür, ifadedir. Eski Grekçe'de yeni doğmuşlar ya da yeniden doğmuş olanlar anlamındadır. Bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum diyor elçi Yuhanna. Bazıları günahsız, kusursuzluğa ulaştıklarını iddia etseler de hiçbirimiz henüz o kusursuzluğa ulaşmadık. Bir toplantıyı anımsıyorum. Oradaki konuşmacı hiç kimsenin mükemmel olmadığını söylüyordu. Bir süre sonunda heyecanla aranızda hiç mükemmel birini görmüş olan var mı diye sordu. Bir süre sessizlik oldu. Sonra arka sıralardan kısa boylu biri elini kaldırdı. Konuşmacı sordu. Siz mükemmel birini gördünüz mü? Bu bey ayağa kalktı ve onu hiç görmedim ama hakkında çok duydum dedi. Kimdi o? Eşimin ilk kocası dedi. Eminim onun hakkında epey duymuştu. Ancak gerçek şu ki hiçbirimiz henüz bu mükemmelliğe, bu kusursuzluğa ulaşmış değiliz. Ve hiçbir zamanda bu dünyada ulaşamayacağız. Ama hedef bu yöndedir. Yıllar önce yine başka bir konuşmacı birkaç günlüğüne geziye çıkan bir aileden söz ediyordu. Küçük kızlarını götürmek istemediler ve kızlarını dört oğlu olan komşularına bıraktılar. Döndüklerinde küçük kız babasına şöyle dedi. Bu ailenin dört oğlu var ve her akşam birlikte dua ediyorlar ve de babası dört çocuğu için dua ediyor. Babası bunu duymak güzel dedi. Baba, o dua ederken Tanrı'nın onları iyi çocuklar yapmasını istiyor. Babası yine bu da çok güzel dedi. Küçük kız biraz sessiz kaldıktan sonra ama baba Tanrı henüz bunu yapmadı der. Eğer değerli dostum kendimize karşı dürüst kalmak istiyorsak, kendimize karşı samimi olmak istiyorsak Tanrı'nın bizi şu anda yeryüzündeki yaşamımızda kusursuz duruma getirmediğini, mükemmelleştirmediğini kabul etmemiz gerekir. Çok kez söz edilen bu günahsız kusursuzluğa henüz ulaşamadık. Yuhanna bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum diyor. Tanrı bizim günah içerisinde yaşamamızı istemiyor. Daha sonra da bu mektubun 5. bölümünde Yuhanna şöyle yazacaktır. Tanrı'dan doğan kişinin günah işlemediğini biliyoruz. Bunun anlamı nedir? Tanrı'dan doğan kişinin hiç günah işlemediği değil, sürekli günah içerisinde yaşamadığıdır. İncil'de, bu Luka 15. bölümdür, kaybolan bir oğulun öyküsü anlatılır. Bu öyküde oğul babasının evini bırakıp uzaklara gider ve orada tam bir günah ortamı içerisinde yaşar. Sonra sefil duruma düştüğünü anlayınca tövbe edip babasına dönmeye karar verir. Domuz güdücülüğü yapmaktan, o günah ortamından, o günahlı yaşam tarzından vazgeçip babasına dönmüştü. Günahlı yaşamından tövbe ettiği zaman domuz ağalında kalmadı. Neden? Çünkü o bir oğuldu, domuz değildi. Vaiz 7. bölüm 20. ayette şöyle diyor. Gerçek yeryüzünde iyilik edip suç işlemeyen doğru adam yoktur. Bugün şöyle diyebiliriz. Gerçekten de kötü bir şey yaptığımı sanmıyorum. Peki ama iyi olanı yapıyor musun? Yakup şöyledir. İyi olanı bilip de yapmamak günahtır. Eylemle yani yaparak işlenebilecek günahların yanı sıra bir de gereken şeyi yapmayarak işlenilebilecek günahlar vardır. Kutsal söz bize diyor ki ışıkta yürümemiz gerekir. Işıkta yürürsek Tanrı'nın isteğinden nedenle uzakta olduğumuzu daha iyi görürüz. Tanrı'nın her samimi içten çocuğu onunla beraberlik ve paydaşlık içerisinde olmak ister. Ancak kendi içinde biliyor ki böyle bir yaşam tam anlamıyla yaşanamaz. Yaşamımızda günah vardır ve günah nedenle küçük olursa olsun Tanrı ile ilişkimizi bozar. Büyük bir Tanrı adamı olan Spurgeon'un bir gün karşıya geçerken yolda aniden durup dua ettiği söyleniyor. Yardımcısıyla yolun karşısına geçeceklermiş. Ama birden bu adam durup dua etmeye başlar. Yolun karşısına geçen arkadaşı sormuş, birdenbire neden durdun? Arabaların birinin altında kalabilirdin. Spurgeon, dua ettim diye yanıt vermiş. Arkadaşı, bu o kadar önemli miydi? Diye sorar. Evet, öyleydi. Kurtarıcımla benim arama bir bulut girmişti ve karşıya geçmeden onu ortadan kaldırmak, halletmek istedim. Değerli dostum, birçok Mesih imanlısı yaşamlarında Tanrı'ya baş kaldırmakta ve de üstelik neden onunla beraberliklerinin olmadığını merak etmektedirler. Kardeşim, eğer Tanrı'ya itaatsiz iseniz, eğer Tanrı'ya sırtınızı dönmüşseniz, onun sözlerini sadece pazar günü kilisede duyup ondan sonra bunu hayatınızda uygulamıyorsanız, o zaman, değerli dostum, değerli kardeşim, Tanrı'yla beraberlikten söz edemezsiniz. O zaman sizin hayatınızda gerçek anlamda Tanrı'nın verdiği o kurtuluş sevinci olmaz. kurtuluş sevinci itaat ile birlikte gider. Rabbe yönümüzü döndürmeliyiz, Rabbin sözlerini okumalıyız, Rabbin sözlerini çalışmalıyız ve o sözleri aynı zamanda hayatımızda uygulamalıyız. Pazardan pazara kiliseye gidiyoruz ki bir değerli dinleyicimiz bunu yazdı bize. Sadece 2-3 saat imanlı oluyorlar ama topluluktan ayrıldıktan sonra iman diye bir şey kalmıyor. Böyle bir iman olmaz değerli dostum. Böyle bir imanda sevinç olmaz. Böyle bir imanda tanıklık olmaz. Böyle bir imanda bereket olmaz. Rabbin sözünü, bunu ben sık sık programlarımızda vurguluyorum. Rabbin sözünü okuyacaksın ve kavrayacaksın. Mesih inancı akıl ve mantık inancıdır. Öğreti inancıdır. Habercilerin işlerini açın, öğretiyle başlar. Habercilerin işlerinin sonuna geldiğimizde öğretiyle biter. Tanrı'nın sözünü öğreneceksin, çalışacaksın. Bu ilk ve önemli adımdır. Ama bu sözü kavradıktan sonra yüreğine alacaksın. Bu sözü yaşamına alacaksın. Bu ikinci adımdır. Üçüncü adımda bu sözü hayatında uygulayacaksın, göstereceksin. Ve dördüncü adımda bu sözü başkalarına vereceksin. Okuyacaksın, kavrayacaksın, yüreğine alacaksın, hayatında uygulayacaksın ve başkalarına bildireceksin. Başka türlü olmaz. Bu sistemde yani Rabbin sözünü okumak, hayatımızı almak, yüreğimize indirmek, hayatımızda uygulamak ve başkalarına vermenin getirdiği büyük bir bereket ve sevinç vardır. Evet, birçok Mesih imanlısı yaşamlarında Tanrı'ya baş kaldırıyorlar. Tanrı'nın sözlerine uymuyorlar. Az önce belirttiğim gibi sadece pazardan pazara 1-2 saat imanlı oluyorlar. Ondan sonra eski tas, eski hamam. Böyle olunca da Tanrı ile beraberliğinizden söz edemezsiniz. Bu gibi imanlıların bir şeyin farkına varmaları gerekiyor. Günah her zaman hem Rab ile hem de insanlarla olan bağlantımızı bozar. Bu günahın evrensel bir özelliğidir. Birçok Mesih imanlısı Tanrı'ya karşı sürekli bir itaatsizlik ortamında yaşıyorlar ve bir de acaba neden Rabbin huzurunu hissetmiyorum diye soruyorlar. Günah Rab ile olan bağlantımızı, paydaşlığımızı bozar. Bunu bilmeleri gerekir. Yeniden doğmuş ve Tanrı'nın çocuğu olmuş bir kişi günah işleyince kurtuluşunu, Tanrı çocuğu oluşunu yitirmiyor. Hayır. Ama kurtuluş sevincini, kurtuluş esenliğini yitiriyor. Nitekim Yuhanna şöyle devam eder. Ama biri günah işlerse, önce diyor günah işlemeyin. Ama biri günah işlerse baba ile birlikte bir savunucumuz vardır. Bu İsa Mesih'tir. Doğru olan, doğru kişi İsa Mesih. Burada Yuhanna Tanrı yerine baba diyor. Çünkü günah işlemiş olsak da Tanrı halen bizim babamızdır. Keşke o aşamaya gelebilsek. Yani hiç günah işlemesek. Ve böylece hep Rabbi hoşnut etsek. Ama bunu yapamıyoruz. Çünkü doğamızda günah vardır. Ama yine de yeni doğan birisi Tanrı'nın çocuğudur. Tanrı bizim babamızdır. Dolayısıyla kurtuluş insanın kendi iyi işleriyle gelmiyor. Tanrı'nın kayrasından dolayı bir armağan olarak iman edenlere sunuluyor, veriliyor. Biri bunu şöyle dile getirmiştir. Yaşamadığım bir yaşam üzerine, ölmediğim bir ölüm üzerine, tüm sonsuz yaşamımı başka birinin yaşamı ve ölümü üzerine yerleştirdim. Bitti. Gerçekten bitti her zerresi. Ey günahlı, işte ihtiyacını duyduğun her şey oldu bitti. Söyle bana, öyle değil mi? Bitmiş bir işe herhangi bir eklemede bulunamayız. Kurtuluş için gereksinim duyduğumuz tek bir şey vardır. Bu da Mesih'in yapmış olduğudur. Bununla birlikte eğer onunla paydaşlığımız olacaksa bir başka şeyi daha fark etmeliyiz. Ama biri günah işlerse, baba ile birlikte bir savunucumuz vardır. Doğru kişi İsa Mesih'tir bu. Yani İsa Mesih bizi babanın önünde savunuyor. Kim savunur? Doğru, adil olan İsa Mesih. Savunma için kullanılan Yunanca sözcük parakletos'tur. Çevirisi yardımcı, teselli edici, savunucu anlamına gelir. Evet, parakletos yardımcı, teselli edici, savunucudur. Kutsal Ruh burada bizim teselli edicimiz, Mesih ise yukarıdaki teselli edicimizdir. Demek ki hem burada tesellicimiz, savunucumuz, hem de yukarıda tesellicimiz, savunucumuz vardır. Harika değil mi? Savunucu yani yardımcı yasal bir terimdir. Her gerek duyduğumuzda yanımıza gelip bize yardım edecek olan birisi anlamına gelir. Harika bir göksel babamız var ve günah işleyince kurtuluşumuzu kaybetmiyoruz. Ancak öyle biri var ki o yitirmemizi istiyor. Bu da şeytandır. Şeytan kardeşlerimizi suçlayandır. Vahiy 12:10'da onun bizi Tanrı'nın önünde gece ve gündüz suçladığını okuyoruz. Şeytan orada Tanrı'nın tahtının yakınındadır ve bizi suçlamaktadır. Eyüp peygamberi nasıl suçladığını da anımsayın. Tanrı'ya şöyle demişti: "Eğer ona saldırmama izin verirsen onun ne kadar zayıf olduğunu sana gösteririm." Bu durum bize olunca Rab İsa Mesih savunucu olarak değerli dostum işe el koyar. O bizim için öldü. Ancak suçlayıcı halen suçlama işinden vazgeçmiyor. Yine yerindedir ve bazıları bundan rahatsızdır. Bununla birlikte savunucu suçlayıcıdan çok daha güçlüdür. Yine birisi şunu şöyle dile getirdi: "Suçlayıcının gürlediğini duyuyorum. Yanlış davranışlarımdan dolayı onları iyi biliyorum ama egemen Rab hiçbirini görmez. Çok olan günahları sayarak suçlasa da dinlenmeyen düşman, Tanrımız reddeder her suçlamayı. Çünkü yanıtlamıştır Mesih kanıyla." 1 Yuhanna 2. bölüm 2. ayette şöyle diyor: "O günahlarımızın giderilmesini sağlayan bağışlamalıktır." Yalnız bizim günahlarımız için değil, tüm dünyanın günahları için. O yani İsa Mesih günahlarımızın giderilmesini sağlayan bağışlatan kurbandır. Bağışlatan kurban için burada kullanılan sözle Romalılarda kullanılan sözcük farklıdır. Romalılarda Mesih'in merhamet koltuğu olduğu, yani Tanrı ile insanın karşılaştığı yer kastedilir. Buradaki anlamı ise kefarettir, kurtulmalıktır. Günahların acı çeken başka biri tarafından ödendiğidir. Mesih benim için araya giren savunucudur, kurtulmalığımdır. Yuhanna'nın "kim tövbe ederse ya da günahlarını itiraf ederse onun savunucusu olur" demediğine dikkat edin. Ne de "birisi günahlarından arınmak için belli bir tören uygularsa onun savunucusu vardır" diyor. Hayır, böyle demiyor. Onun dediği, eğer birisi günah işlerse onun babanın yanında olan bir savunucusu vardır diyor. Biz söylediğimiz kötü bir sözden dolayı pişmanlık duyup tövbe etmeden önce ve hatta o kötü düşünce kafamızda oluştuğu anda ya da o kötü eylemi yaptığımız anda İsa Mesih orada Tanrı'nın tahtında bizi temsil ediyor ve elbette şeytan da bizi suçlamaktaydı. Sonra ise Mesih sadık savunuculuğundan ötürü Kutsal Ruh bizi ikna eder ve günahlarımızı babaya itiraf ederiz. Önce de belirttiğim gibi itiraf etmek, açıklamak demek Tanrı'nın baktığı şekilde duruma bakıp günahımızı görmek ve onun günah olduğunu itiraf etmektir. Tanrı'nın samimi bir çocuğu babayı her zaman hoşnut etmek ister ve bunu aklından çıkarmaksızın yaşamını sürdürür. Mezmur yazarı bunu şöyle anlatır: "Ey Tanrı, beni dene ve yüreğimi bil. Beni imtihan et ve düşüncelerimi bil. Eğer bende kötülük yolu varsa bak ve ebedi yolda bana rehber ol." Bu 119. mezmurda belirtilir. Bir yorumcu, Doktor Harry Ironside, Tanrı'nın kendi evinde olan bir olayla ilgili istediği itiraf şeklini şöyle betimler: "Onun bir gün oğullarından biriyle bir sorunu olur ve onu üst kata yollayıp yaptığı yanlışı itiraf edene kadar yemek için aşağıya inmemesini söyler. Oğlan ise hiçbir şeyi kabul etmez. Sonunda oğlu babasını yukarıya çağırıp aşağıya yemeğe inip inmeyeceğini sorar. Babası, bu sana bağlı der oğlum. Oğlu şöyledir: eğer yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorsan özür dilerim. Babası, bu yeterli değil der. Daha sonra çocuk onu tekrar yukarıya çağırır ve şöyledir: Hem annem hem de sen yanlış bir şey yaptığımı düşündüğünüze göre sanırım yaptım. Yemeğe gelmek istiyorum. Babası tekrar bunun yeterli olmadığını söyler. Babası aşağıya iner ve bir süre sonra çocuğun ağladığını duyar. Oğlu şöyle der. Baba biliyorum ben hata ettim. Ne olur beni bağışla. Sonra çocuk aşağı iner ve ailece güzel bir yemek yerler. Çünkü ilişki düzeltilmiştir. Eğer sen de Tanrı'nın bir çocuğuysan Tanrı'nın ailesine aitsin demektir ve o seninle beraberlik, ruhsal paydaşlık içerisinde olmak istiyor. İzlemek istediğin kurallar beni fazla ilgilendirmiyor. Belki de izleyeceğin bazı kurallar sayesinde senin bir Mesih imanlısı olarak yaşamını sürdüreceğini düşünüyorsun. Oysa Tanrı senin programlanmış bir bilgisayar olmanı istemiyor. O seni öyle yapmaya da çalışmıyor. Sen özgür bir iradeye sahip olmakla birlikte onun ailesinin bir üyesisin ve o seninle iyi bir ilişki içerisinde olmak istiyor. Onunla başka hiç kimseyle konuşamayacağımız gibi konuşabiliriz. Şimdi Yuhanna Tanrı'nın sevgi olduğunu söylüyor. Yuhanna'nın şu ana dek ele aldığı konu Tanrı'nın ışık olduğu ve çocuklarının nasıl onunla beraberlik, ruhsal paydaşlık içerisinde olabilecekleriydi. Şimdi ise değişik bir açıdan yaklaşıyor. Bu kez Tanrı'nın sevgi oluşu ve onun çocuklarının nasıl birbirleriyle iyi ilişkilerinin olabileceği açısından yazmaktadır. Daha önce ışıkta yürümekten söz ederken, şimdi sevgide yürümekten söz edecektir. Bu mektubun özü sevgidir değerli dinleyicilerimiz. Sevgi sözcüğü bu mektupta 33 kez geçer ve vurgulanır. 1 Yuhanna 2. bölüm 3. ayette şöyle diyor, Mesih'i bildiğimiz şuradan kesin olarak anlaşılır. Eğer buyruklarını tutuyorsak onu biliyoruz. Önce şunu belirtmeme izin verin değerli dinleyicilerimiz. Bu ayetin imanlının güvencesiyle bir ilgisi yoktur. Burada Yuhanna Mesih İsa'ya olan güvenimizi tazelemekten söz etmektedir. Biz Tanrı'nın çocukları olarak bir aile içerisindeyiz. Ancak Tanrı'nın ailesine ait olduğumuzdan nasıl daha emin olabiliriz? Kendisi bize Tanrı'nın isteklerine uygun yaşadığımız takdirde bundan emin olabileceğimizi söylüyor. Eğer buyruklarını tutuyorsak diye koşullandırırken Musa peygambere verilmiş olan 10 emirden söz etmiyor burada. Yuhanna yasaya ait şeylerle değil, ailesel konularla ilgilenir. 10 emir bir ulusa verilmişti ve her uygar ulusta bunları yasalarının temeline koymuş durumdadır. 10 emir kurtulmamış olanlar içindir. Şimdi ise Tanrı'nın kendi ailesi ve çocukları için buyruklar var. Örneğin Galatyalılar, yani İncil'den Galatyalılar 6. bölüm 2. ayette Elçi Pavlos, Mesih'in ailesinden söz ederken şu öğüdü verir. Birbirinizin yükünü taşıyın, böylelikle Mesih'in yasasını uygulayın. 1. Selanikliler 4:2'de ise Pavlos, Mesih'in ailesinden söz ederek şöyle diyor. Rab İsa'nın yetkisiyle size ne tür buyruklar verdiğimizi biliyorsunuz. Bu emirlerin bazılarından 1. Selaniklilerin son bölümünde de söz edilir. Bu bölümde 22 emir vardır ve bazıları şunlardır. Her zaman sevinin. Tanrı bizim neşeli bir imanlı olmamızı istiyor. Durmadan dua edin. Dua ile ilgili yaklaşımımıza hitap ediyor. Bu sadece belli dua zamanlarında ya da ellerimizi açıp dua ederken ya da belki de diz çökerek dua ettikten sonra da her zaman dua dolu bir yaşam sürmeniz demektir. Sonra ruhu söndürmeyin buyruğu vardır. Yani kutsal ruha hayır demeyin. Bunlar Rab İsa tarafından imanlılara verilen buyruklardır ve eğer babayla beraberliğimizin olmasını istiyorsak ve yüreğimizde bunun güvenini yaşayacaksak onun buyruklarını yerine getirmeliyiz. Mesih İsa'da eşsiz bir özgürlüğe sahibiz. Ama yine de onun izleyicileri olacaksak hoşumuza gideni yapma özgürlüğüne sahip olmadığımızı bilmeliyiz. Bir Mesih imanlısı kendisinin hoşuna gideni değil, Mesih'in hoşuna gideni yapar, yapmalı da. O zaman onu tanıdığımızdan emin olabiliriz diye imanımızın güvencesini nasıl alabileceğimizi belirtir Elçi Yuhanna. Yuhanna aynı zamanda Gnostiklere yanıt verdiğini unutmayalım. Gnostikler herkesten çok bilgiye sahip olduklarını iddia ederlerdi. Aslında bunlar tam bir sapkınlık içerisinde olan insanlardı. Haberci Yuhanna, önemli olan şeyin genel bilgiye değil ya da İsa Mesih hakkında bazı bilgilere sahip olmak değil, Mesih'in kendisini tanımanın bilincine sahip olmak olduğunu söylüyor. Onu tanıdığımıza ilişkin güvencemiz nereden gelir? Bugün birçok kişi inanlının güvende olduğuna inanır ancak kurtuluşun güvencesine sahip değildir. Ve bunun nedeni de açıktır. Eğer ona itaat etmiyorsak, Tanrı'nın çocukları olduğumuzu bilemeyiz. Kurtuluş güvencesinden emin olamayız. Mesih'e itaat, değerli dostum, çok çok önemlidir ve güvencemizin temelini oluşturur. Onun buyruklarını yerine getirmezseniz bu güvenceyi hissedemezsiniz. İdare edebilirsiniz ancak tam yürekten hissedemezsiniz. Bu gerçeği vurgulamak için 4. ayette Yuhanna şöyle diyor. Onu biliyorum deyip de yandan buyruklarını tutmayan yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur.